Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 12. Ayrım. Issızdı gece, kimsesizdi. Bomboştu ıssız gecenin sokakları. Tıpkı bir anda, yapayalnız kala kalmış Taceddin gibi. Gecenin çilesi sabaha kadardı. Taceddin'inki ise sonsuzluğa dikmişti gözlerini. Evsizdi, barksızdı, gidecek yeri, sığınacak kimsesi yoktu. İtilip kakılan, yersiz yurtsuz bir sokak serserisinden, duvar dibinde sızıp kalmış bir ayyaştan farksız hissediyordu kendini. Kimin umurundaydı Taceddin'in sancılı kıvranışları? Çektiği onca acı, çözümsüzlükleri, herkesi memnun etmek için göze aldığı fedakarlıklar, bu uğurda verdiği cansiperane mücadele. Sokakta kalmıştı resmen. Ne baba evinde yeri vardı, ne de uzun zamandır evi sandığı, yuva bellediği el kapısında. Tek bir kapı kalmıştı çalabileceği. Ekşi yüz görmeden, hoş karşılanacağından emin olduğu. Sıcacık bir yuva. Despina açtı kapıyı. Elindeki feneri beklenmedik misafirinin yüzüne tuttu. "Vre Taceddin," dedi şaşkınlıkla. "Ne işin vardır bu saatte buralarda?" "Müsaaden var mı Despina ana?" diye ağzının içinde geveledi Taceddin. "İçeri almayacak mısın yoksa beni?" "Geç oğlum geç, durma öyle kapının ağzında. Dur bakayım ne olmuş sana böyle. Vah yavrum vah." Kapıyı ardına kadar açarken "Aris," diye seslendi içeriye. "Taceddin'dir gelen." Bir solukta yetişti Aris. Uzun zamandır görmemiş, yüzüne hasret kalmış gibi kucakladı arkadaşını. Kolundan içeri çekti, kapıyı kapattı. "Nedir bu halin vre Taceddin?" dedi merakla. Yangın yerinden canını zor kurtarmış gibisin. "Yangınların içinden geldiğim doğru," diye acıyla güldü Taceddin. "Ama canımı kurtaramadım bir Aris." İç odaya geçtiler. Bu evinde göç hazırlığında olduğunu ancak o zaman fark etti Taceddin. Darmadağınıktı oda. Şilteler, yorganlar üst üste dizilip bir kenara yığılmış, götürülecek üst baş, mutfak eşyası torbalara doldurulmuş, aniden gelebilecek bir talimatla kısa sürede yola çıkılacak halde bekliyorlardı. Boğazına kıskaç misali güçlü bir el yapışıverdi Taceddin'in. Patricia ve Ali ile beraber biricik can yoldaşını da gurbetlere gönderecek olmanın kahredici korkusuyla titredi bedeni. "Geç otur oğlum, biraz soluklan," dedi Despina. Tepeden tırnağa şöyle bir süzdü Taceddin'i. "Pek perişan görünürsün vre Taceddin. Karnın da açtır şimdi senin. Hemen bir şeyler hazırlarım ben." Taceddin'in itiraz etmesine fırsat vermeden mutfağa koştu. Kaşla göz arasında, eşyalarının çoğu toplanmış olan mutfağında ne bulup buluşturduysa tabaklara koydu, bakır siniye yerleştirdi hepsini. Odaya döndü. "Zahmet verdim sana Despina ana," derken ortaya konan sinideki yiyeceklerden gözünü alamıyordu Taceddin. Acıkmış olduğunu yeni fark ediyordu. Sabahtan bu yana ağzına lokma girmemişti. Fırsat mı vardı yemek yemeye? "Birine kızdığında dert yesin," derdi Fatih Hatun. Bugün sadece dert yemişti Taceddin'de. Fazla bir şey yoktu sinenin üzerinde. Beyaz peynir, kırma zeytin, domates, salatalık. Despina ananın pek güzel yaptığı köy ekmeği, birkaç parça çörek ve ev yapımı boğma rakı. Hiçbir şey sormadı Despina ana. Ne oldu bitti diyerek kurcalamadı Taceddin'in derdini. Dokunmadı suskunluğuna. Anlatacaklarını Aris'e saklıyordu besbelli. Onları bir an önce baş başa bırakmanın telaşıyla üst üste dizilmiş şiltelerden birini çekti, yer yatağı hazırladı odanın köşesinde. İçi sızladı çarşafı sererken. Büyük bir ihtimalle Taceddin bu evdeki son misafirleriydi. "Pistelyo çoktan yattı," dedi işini bitirince. "Ben de yatayım artık. Keyfinize bakın siz." Gölge gibi süzüldü, çıktı odadan. Despina ana boşuna sermişti döşeyi. Ne Aris gözünü kırptı o gece, ne de Taceddin. Sabahın ilk ışıklarına kadar konuştular, dertleştiler. Kimselere açamadıkları sırlarını, endişelerini, kuşkularını birbirleriyle paylaştılar. Bir daha böyle bir fırsatı yakalayabileceklerinden emin değildi ikisi de. Aris'in babası Stelio, tarlayı, bağı, bahçeyi el altından birilerine satmayı becerememişti. "Lüzum yokmuş zaten," dedi Aris. "Ne malınız varsa mübadele komisyonuna yazdıracaksınız diyorlar. Burada bir evin, bir tarlan, bir bahçen varsa gittiğin yerde de aynılarını verecekmiş Yunan hükümeti. Kendi pek inanmıyordu söylediklerine. Ne garantisi vardı komisyonla yapılan anlaşmaların? Gurbet ellerde, gideceği yerlere memleketim diyemiyordu Aris. Kendi bir yana, yaşını başını almış annesiyle babasının perişan olmalarından korkuyordu. Bir yandan da Taceddin'in düştüğü durum için kederleniyordu. Arkadaşını teselli etmek mümkün değildi. Keşke elinden bir şeyler gelebilseydi. O Morfia ve Patricia ile aynı zamanda hareket edip aynı yere gidecek olursak hiç tasan olmasın. Lazım geleni yapacağımdan endişe duymayasın diyebildi ancak. Sabah erkenden hareketlendi ev. Önce Despina Ana indi aşağıya. Arkadan da Stelio Efendi. Doğruca işe gitmeyi düşünüyordu Taceddin. Bir tas çorba içirmeden zinhar bırakmam diye tavrını koydu Despina Ana. Hep beraber oturdular sofraya. Aris, Despina ve Stelio, Taceddin'i ağırlamak için birbirleriyle yarışıyorlardı. İki taşın arasında bazlama yapmıştı Despina Ana. Tarhana çorbası kaynatmıştı. Ne zamandır böyle sıcak bir aile sofrasında oturmadığını düşündü Taceddin. İçi sızladı. Elinden gelse şu zaman dilimini sonsuza dek uzatırdı. Ve vaktiydi artık. Önce Despina Ana'nın, ardından Stelio Efendi'nin elini öptü Taceddin. Stelio Efendi dostça sırtını sıvazladı Taceddin'in. Despina Ana ise Aris'e sarılır gibi sarıldı Taceddin'e. "Kendine iyi bakasın oğlum," dedi. "Bilirim derdin büyüktür senin de ama sıkmayasın canını. Ölümden başka her şeyin çaresi vardır bu dünyada." O an kendi öz anasından bile yakın hissettiği bu nur yüzlü kadını tüm kalbiyle kucakladı Taceddin. Aris'le beraber bahçe kapısına doğru yürümeye başladılar. Kapının önüne geldiklerinde bütün güçlerini kollarına verip sımsıkı sarıldılar. Adeta kenetlendiler birbirlerine. Öylece kaldılar dakikalarca. "Hoşça kal Aris," dedi Taceddin. "Sen de hoşça kalasın bre Taceddin," diyerek gülümsemeye çabaladı Aris. Beceremedi. "Gene gel. Buralardayız daha. Söz ver bana. Her ne olursa olsun üzmeyesin kendini. Unutmayasın ki her karanlığın sonunda bir ışık mutlaka vardır. Sabahı olmayan geceyi gördün mü sen hiç?" Gözleri kıpkırmızıydı ikisinin de. Arkadaşının elini bir kez daha sıktı Taceddin. Birkaç adım atıp döndü, el salladı. Gülümsemeye çalıştı Aris gibi. Beceremedi o da. Yüzünü buruşturmaktan başka işe yaramadı çabası. "Allah'a emanet olasın," dedi. Yürüdü, gitti. "Gülümseyiniz lütfen." İşe gitmeden önce ağabeyi Yahya Bey'in çarşı içindeki toptancı dükkanına uğradı Taceddin. Keskin'in önde gelen tüccarlarındandı ağabeyi. Dürüsttü, çalışkandı, esnafın sevip saydığı, işinin erbabı bir ticaret adamıydı. Prensip sahibiydi. Sabah erkenden gelir, dükkanını açar, bizzat kendisi muhatap olurdu müşterilerine. Dükkanın önünde oturmuş, sabah kahvesini içiyordu Yahya Bey. Taceddin'i görür görmez fırlayıverdi yerinden. Ne zamandır gelip gittiği yoktu keratanın. "Hoş gelmişsin tosunum," diyerek boynuna sarıldı. Küçüklüğünde topaç gibi gürbüz bir çocuktu Taceddin. Yahya Bey o günlerden kalma bir alışkanlıkla hala tosunum diye hitap ederdi kardeşine. Aralarındaki yaş farkı fazla olmasa da hem oğlu hem kardeşi gibi görürdü onu. Çok severlerdi birbirlerini. Taceddin'in aile içinde kendine en yakın hissettiği kişilerin başında Yahya ağabeyi gelirdi. Son zamanlarda Hacı Ali Bey ve Fatih Hatun'la oğullarının aralarında yaşanan tatsız gelişmelerden de haberdardı Yahya Bey. Acaba bu yüzden mi düşmüştü Taceddin'in yolu buralara? Dert yanmaya ya da akıl danışmaya mı gelmişti ağabeyine? "Hemen sormak yakışık almazdı. Gel otur şöyle," diyerek yanındaki kürsüyü gösterdi kardeşine. İçeriye doğru seslendi. "Veli, Taceddin'e de bir kahve yapıver. Okkalı olsun." "Çok kalmayacağım abi," dedi Taceddin. "Bir maruzatım var sana." "De bakalım neymiş maruzatın," derken geniş bir gülümseme yayılmıştı Yahya Bey'in yüzüne. Bu yaşa, bu boya gelmişti ama ağabeyinin gözünde hala kısa pantolonlu haşarı bir çocuktu Taceddin. "Birkaç gün sizde kalabilir miyim?" "O nasıl laf oğlum?" diyerek Davudi sesiyle gürledi adeta Yahya Bey. "Benim evim senin evin sayılır. Ricacı olmana lüzum var mı?" Minnetle baktı ağabeyine Taceddin. Rahatlamıştı biraz. Havadan, sudan konuştular bir süre. Elindeki kahve fincanını sehpanın üzerine koyarken, "Bir şey daha var," dedi Taceddin. "Yanındakilerden birini yollasan da birkaç parça üst baş alsalar evden. Üstümdekilerle kaldım." Duyduğu son cümle içini sızlattı Yahya Bey'in. üstümdekilerle kaldım. El bebek, gül bebek büyütülmüş, bütün ailenin, hatta sülalenin gözünün içine baktığı Taceddin bu hallere düşecekti ha? Hemen toparladı kendini Yahya Bey. Tasalanma sen, dedi. Veliyi gönderir aldırtırım. Akşama bekliyorum. 3 gecedir Yahya ağabeyinde kalıyordu Taceddin. Allah için iyi ağırlanıyordu. Yengesi, 2 oğlan, 3 kız, yeğenleri etrafında pervane oluyor, onu rahat ettirmek için ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlardı. Ama ne yapsalar Taceddin'in yüzünü güldüremiyorlardı. Huzursuzdu Taceddin, mutsuzdu, kalabalığın ortasındaydı ama kendine ait umutları yitik bir dünyada yaşıyordu. Birbiriyle bağdaşmayan duygular ve düşünceler arasında sıkışıp kalmıştı. Patricia ile Ali'nin özlemi ise dayanılmaz boyutlardaydı. O sabah her zamankinden daha erken kalktı. Tıraş oldu, itinayla giyindi, saçlarını taradı. Bir gün önceden yapmıştı programını. O gün işe gitmeyecekti. Evden çıktı, aceleci adımlarla hedefine doğru yürümeye başladı. Siyah meşin çizmelerinin topukları tok sesler çıkararak Arnavut kaldırımlarını sertçe döverken güçlü hissediyordu kendini. Ama bağ evinin önüne geldiğinde taş kesildi sanki ayakları. Cesareti kırılmıştı. Derin bir soluk aldı. Beyninden gelen komutla kapının tokmağına uzandı eli. Elini açtı kapıyı. Yabancı birini görmüş gibi ne yapacağını bilmez bir halde baktı Taceddin'in yüzüne. Şaşkınlıkla ürküntü arasında gidip geliyordu bakışları. Belli ki Eleni bile o geceden sonra böyle bir ziyareti beklemiyordu. Neden sonra toparlanabildi Eleni. Hoş gelmişsiniz beyim diyerek kapıyı ardına kadar açtı. O morfya evde değil dedi müjde verir gibi. Malları komisyona yazdırmak lazım geliyormuş onun için gitti. O morfya evde olsa muhakkak ki bu denli cesur ve rahat davranamazdı Eleni. Neyse böylesi Taceddin'in de işine gelmişti. Hemen içeriye geçti. Kapıyı duymamıştı Patricia. İç odada Ali'ye muhallebi yediriyordu. Taceddin'i aniden karşısında görünce elindeki mama kasesini yere düşürdü. Aldırmadı bile. Taceddin diye haykırarak kollarına atıldı Taceddin'in. Aylardır, yıllardır ayrı kalmış gibiydiler. Öylesine susamışlardı birbirlerine. Ali'yi de yanlarına alarak coşku içinde uzun uzun hasret giderdiler. Kaybedecek zamanları yoktu ama hazırlanın dedi Taceddin. Sen, ben, Ali çıkıp dolaşalım biraz. En güzel elbiseni giy, süslen. Ali'yi de giydir, bayrama gider gibi. Hadi elini çabuk tut biraz. Taceddin'in gözlerine teslim ettiği bakışları soru doluydu Patricia'nın. Ama hiçbir şey demedi. Ne gerek vardı konuşmaya? Beraberce ölüme gidiyoruz dese hiç tereddüt etmeden koşa koşa gitmez miydi? Ali'yi kaptığı gibi çıktı odadan. Merdivenlere attı kendini. Önce Ali'yi giydirdi. Beyaz bir mintan, babasınınkinin minyatürü gibi duran lacivert potur pantolon, siyah bayramlık kunduralar. Saçını taradı sonra. Nasıl da Taceddin'e benzemişti Ali. Saatlerce seyredebilirdi bu halini ama oyalanacak zaman değildi. Taceddin'in aceleci tavrına hak veriyordu Patricia. Annesi her an gelebilirdi. Herkesin diken üzerinde oturduğu şu günlerde üçünün el ele verip gezmelere gitmesini hoş karşılamayacağı kesindi. Sıra kendisine gelmişti. Dolabı açtı. Taceddin'in en sevdiği, ona en çok yakıştırdığı kırmızı bürümcük ipekten elbisesini çıkardı, giydi. Saçlarını özenle taradı, alnına düşen perçemin kenarına Taceddin'in geçen bayram hediye ettiği altın işlemeli tokayı iliştirdi. Siyah feracesini geçirdi üzerine. İpek başörtüsüyle sımsıkı bağladı başını. Hazırlardı, inebilirlerdi aşağıya. Taceddin, Patricia ve Ali ilk kez birlikte yürüyorlardı keskin sokaklarında. Ali'nin bir elinden Taceddin, diğerinden Patricia tutmuş, nicedir özlemini çektikleri ama bir türlü gerçekleşemeyen bir aile tablosu çizerlerken, kısa süreceği baştan belli mutluluklarını her nefeste içlerine çekiyorlardı. Yoruldum, dedi Ali. Hemen eğilip kucaklayıverdi oğlunu Taceddin. Biraz da babanın ayaklarıyla yürü bakalım, diyerek güldü. Koluma girsen de, dedi Patricia'ya. Yollar engebeli, takılıp düşmeyesin. İkiletmedi Patricia. Fazlaca sokulmadan parmaklarının ucuyla asıldı Taceddin'in koluna. Yürüye yürüye çarşının başına kadar gelmişlerdi. Taceddin'in koluna yapışmış parmakları kasılıverdi Patricia'nın. Ne yapmak istiyordu Taceddin? Böyle el alemin ortasında resmi geçit yapmak da neyin nesiydi? Dükkanlardan uzanan başlar, üstlerine yapışıp kalan meraklı bakışlar. Taceddin'i saygıyla selamlayanlar, aynı tavrı Patrisya'dan esirgiyorlardı. Aşağılayıcıydı bakışları. ''Ne işin var senin burada?'' diye sessizce haykırıyor gibiydiler. Kan ter içinde kalmıştı Patrisya. Başı önünde, bacakları birbirine dolanarak, Taceddin'in yanı sıra onun sert ve kendinden emin adımlarını ayak uydurarak yürümeye çabalıyordu. Muhakkak ki Taceddin de çarşı esnafının, alışveriş için dükkanlara girip çıkan keskinlilerin kendilerine ne gözle baktıklarının farkındaydı. Ama öylesine güvenli, öylesine mağrur bir eda ile yürüyordu ki, Patrisya'yı bile cesaretlendirmişti bu hali. ''O benim kadınım, bu da oğlum, var mı diyeceğiniz?'' diye alenen haykırıyordu sanki Taceddin. ''Susadım'' diye mızmızlandı Ali. Limonatacının önünde durdular. Yalnız Ali'ye değil, Patrisya ile kendine de limonata doldurttu Taceddin. Şaşkınlık içindeydi Patrisya. Çarşının içinde hem de onca kem göz üzerindeyken nasıl içerdi bu limonatayı? ''Afiyet olsun'' diyerek bardağı eline tutuşturan Taceddin, yumuşacık bakışlarıyla yüreklendirmeye çalışıyordu Patrisya'yı. Tekrar yola koyulduklarında Ali hem annesinin hem de babasının elini tutarak ikisinin arasında neşeli kahkahalar atarken Taceddin'in ele güne karşı meydan okuyuşuna bilmeden katkıda bulunuyordu. Epey yürüdükten sonra bir dükkanın önünde durdu Taceddin. Önce anlam veremedi Patrisya. Ancak camekanın içindeki irili ufaklı, çerçeveli çerçevesiz, yığınla fotoğrafı görünce ayıldı. Fotoğrafçı dükkanıydı burası. ''Hoş gelmişsiniz Taceddin Bey'im'' diyerek abartılı bir saygıyla yarı beline kadar eğilen adam da fotoğrafçı olmalıydı. ''Buyurun beyim, şeref verdiniz dükkanıma.'' Buyurdular. Suratı asılı vermişti Patrisya'nın. Taceddin'in niyeti son bir veda fotoğrafı çektirmekti demek. Sırf bu yüzdendi bunca çabası. ''Fotoğraf çektireceğiz Asım Usta'' dedi Taceddin. ''Bütün maharetini göstereceksin ama.'' Hemen işe koyuldu Asım. Dükkanın gerisindeki geniş boşluğun ortasına bir sandalye yerleştirdi öncelikle. ''Yengemi şöyle oturtalım.'' dedi. ''Yengem.'' Fotoğrafçının ağzından dökülüveren sihirli sözcük, Patrisya'nın yaralarının üzerine sağaltıcı bir merhem gibi gelmişti. İlk kez birisi Taceddin'le olan birlikteliğini şeklen de olsa onaylamıştı. Minnetle baktı adamın yüzüne. ''Üstünü çıkar.'' dedi Taceddin. ''Elbisenle çekilsin fotoğraf.'' Denileni yaptı Patrisya. Asım Usta da ok gibi fırlayıp elindeki feraceyi kaptı, köşede duran ayaklı askılığa astı. ''Üstünü çıkarması yetmiyormuş gibi, başını da aç.'' dedi Taceddin. Kısa bir tereddüt anı. Başındaki ipek örtüyü sıyırıp duvar dibindeki sehpanın üzerine bıraktı Patrisya. ''Çocuğu yengemin kucağına verelim. Sen de arkalarında ayakta dur beyim. Yengeye doğru hafifçe eğil.'' Karşılarına geçti Asım. Verdirdiği pozun mükemmeliyetini ölçmek ister gibi inceden inceye süzdü her birini. ''Tamamdır.'' dedi. Başını üç ayak üzerine oturan makinenin gerisindeki siyah örtünün altına soktu. Bir kez de objektiften bakarak inceledi tabloyu. Fotoğrafçı amcanın siyah örtünün altına girmesi Ali'nin çok hoşuna gitmişti. Oyun gibi gelmişti çocuğa. Neşeli kahkahalarıyla çınlatıyordu soğuk duvarları. ''Şuraya bakınız.'' diyerek eliyle objektifi işaretledi Asım. ''Gülümseyiniz lütfen. Gülümseyiniz.'' Ne Patrisya'da gülecek hal vardı ne de Taceddin'de. Boğazlarına oturmuş birer yumruk, değil gülümsemek, nefes almak için bile fırsat tanımıyordu ikisine de. Ali'nin çocuk gülüşleriyle çekildi fotoğraf. Ve annesiyle babasının içlerini akıttıkları gözyaşlarıyla. ''Çıkarken ne zaman hazır olur Asım Usta?'' diye sordu Taceddin. ''Haftaya bugün emrinizdedir beyim. İki tane istiyoruz. Büyük boy. Beyaz kartonun üzerine rapt edersin. İki tane olacak. Birisi sana, birisi bana.'' ''Öyle mi Taceddin?'' diye soracaktı Patrisya. Ama hemen vazgeçti. Ne gerek vardı sormaya? Belli değil miydi cevabı? 12. ayrımın sonu. Sayfa 120. Devamı 13. ayrımda.